Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret konusundaki hadis-i şerifleri okuyoruz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Abdullah bin Amr bin As en çok hadis rivayet eden sahabilerdendir. Hatta Ebu Hurire Hazretleri o benden de çok hadis biliyor. Çünkü ben yazmıyordum, o yazıyordu diyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh yazarmış. Peygamberimizden de izin almış, hadisleri yazarmış. Ama İsrailiyatı da çok merak olduğu için daha sonraki raviler bundan dolayı biraz ondan hadis almaktan çekinmişler. Dolayısıyla Ebu Hurire Hazretleri birinci olmuştu. En çok hadis rivayet edin. Yoksa ilk sırada bu sahabi olacakmış. Peygamberimizden şu hadisi naklediyor. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabalarım çok iyi. Ben de onlara iyi davranırım. Sevap kazanıyorum. Akraba sıla-i rahimde bulunuyorum. Sayılmaz diyor. Akrabayı koruyup gözeten kimse kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam eden kimsedir. O da güzel tabii ki. İyilik yapan iyilik yapmak o da en azından yani olması gereken şey zaten. Hiç değilse kötülük yapmıyor, nankörlük yapmıyor. Ama asıl kendisine sevaplar vaat edilen sıla-i rahim bu değildir diyor. Sıla-i rahim sayılabilmesi için sana iyi davranmasalar bile sen iyi davranacaksın. O zaman sevap almış olacaksın. Leysel vasilu bil mükafi'i. وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş, sıla-i rahimde bulunmuş sayılmaz. Sıla-i rahimde bulunan kimse kimdir? Akrabası kendisiyle alakasını kestiği halde, iyilik etmediği halde onlara iyilik edendir. İyilik etmenin başlıca üç şekli vardır. Birincisi iyiliğe iyiliktir. İyiliğe iyilik her kişinin kârı derler ya. Yapılan bir iyiliğe en azından teşekkür etmek insanın en tabii vazifesidir. Bundan daha değerlisi iyiliğe benzeri bir iyilikle karşılık vermektir. İkincisi karşılık beklemeden iyilik etmektir. Böyle davrananlar birinci basamaktakilerden daha üstün kimselerdir. Sana zarar olmayan kimseye iyilik yapıyorsun ama karşılık da beklemiyorsun. Üçüncüsü de kötülük edene iyilik etmektir. Bu da er kişinin kârı oluyor. İyiliklerin en değerlisi budur. Zira zordur. Herkes yapamaz. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Er kişinin kârı olduğu için de kötülük edene iyilik edenler pek azdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte akrabalık bağlarına değer vermeyen kimselerle ilgiyi büsbütün kesmemeyi tavsiye ediyor. Böyle bir akrabanın kötülüğüne iyilikle, kabalığına incelikle, hayırsızlığına hayırlı ve faydalı olmakla cevap vermek gerektiğini ifade ediyor. Aramızda akrabalık bağı bulunmayan kimselerin iyiliğine iyilikle karşılık vermek bir insanlık vazifesidir. Akrabamızın yaptığı iyiliğe yine aynı şekilde bir iyilikle karşılık vermenin hiçbir ayrıcalığı ve üstün yanı yoktur. Akraba olmanın gereği onlara daha iyi davranmak. İyiliklerine fazlasıyla karşılık vermektir. Onlar bizim nezaketimize kabalıkla, candan davranışımıza ilgisizlikle cevap verseler bile akrabalık bağını koparmamaya gayret etmeliyiz. Resul-i Ekrem Efendimizin bizden istediği budur. Kabalıklara aynı davranışla cevap verenler, kaba dedikleri kimselerden farklı olmadıklarını göstermiş olurlar. Halbuki Allah Teala bu gibi durumlarda bizden farklı davranış beklediğini şöyle ifade ediyor. Fussilet suresi 34. ayet-i kerime. İyilikle kötülük bir olmaz. Ve la testevil hasenatu ve la seyyi'e. Kötülüğü en güzel davranışla önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Amir'e bazı ahlak esasları tavsiye etmişti sahabiye. Bunlardan konumuzla ilgili olanları alalım ve iyi insanın bazı özelliklerini görelim. Ahmed bin Hanbel'de geçen rivayete göre Efendimiz ona ne buyurmuş? Seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme. Sana vermeyene sen ver. Sana kötülük edeni sen affet. 3 tane güzel ve zor vasıflar hakikaten bunlar. Tabii ki büyük mükafatta zor ibadetlerin diyelim ve zor muamelenin karşılığında verilir. Kolay olan muameleye çok büyük mükafat verilmez. Bir, seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme. Sana vermeni sen ver, sana kötülük edeni affet, bağışla. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, yapılan her şey Allah rızasını ön planda tutmalıdır. Yapılan her işte, her şeyde Allah rızasını ön plana tutmalı. Kimseden bir karşılık beklememelidir. Çünkü bizim imtihan dünyasındaki hayatımız hakikaten sevap kazanmak, imtihanı kazanmak, imtihanı geçmek üzere kurgulanmış bir hayat. Biz birilerine karşılık vermek için yaşamıyoruz. Bizim maksadımız güzel bir imtihan verip hayatı başarıyla geçmek, ebedi hayatı kazanmak. Efendim o bana şöyle yaptı, o zaman ben de ona şöyle karşılık vereyim. Veya ben ona iyilik yaptım, o bana karşılık vermedi. Bu maksatla yaşamıyoruz. Yaşama maksadımız, hayattan gayemiz Allah'ı razı etmek, imtihanı kazanmak. Dolayısıyla bir insan bize ne yapmış o kadar önemli değil. Biz ne yapıyoruz? Orası bizim açımızdan önemli. Biz iyilik yapmaya devam edelim. O bunun karşılığında ister iyilik yapsın, ister kötülük. Tamamen kendisiyle alakalı bir şey. Bizimle alakası yok. Kötülük yapana biz de kötülük yaparsak o da bizimle alakalı bir şey. O zaman belki adaleti sağlayacak kadar birebir karşılık verdiysek, evet sıfır elde var, sıfır sadece karşılık vermiş olur. Bir şey elde edemeyiz. Ama onu affedersek çok şey elde ederiz. Karşılığında bir de iyilik yaparsak çok daha büyük şeyler elde ederiz. Dolayısıyla yaptığımız bütün davranışlar bizi ilgilendiriyor. O açıdan bakmak lazım. İki, akrabaya iyi davranmalı, onlara faydalı olmaya çalışmalıdır. Üç, akrabanın iyiliğine aynen karşılık vermek yeterli değildir. İnsan akrabasından gördüğü iyiliğe fazlasıyla karşılık vermelidir. Daha çok karşılık vermek. Ne yaparsan sana, kârı sana. Dört, mükemmel insan akrabasıyla hiçbir şekilde ilgisini kesmeyen kimsedir. Dinimiz anne babaya iyilik ve akraba iyilik konusunda hakikaten çok duruyor ki bu da toplum hayatının, insan hayatının, sosyal hayatın temel taşlarından birisini oluşturuyor. En önemli husus bu. Bu bağlar koptuğu an, akrabalık bağları, aile bağları koptuğu an toplum darmadağın olur. Toplum diye bir şey olmaz zaten. Belki bugün bunun için çalışıyor şer güçler, toplumu dinamitlemek, aileyi dinamitlemek için çalışıyor. Yani sonunun ne olacağını düşünmeden, belki kendisini düşünüyor, kendisini bir kenara çekiyor. Diğer insanları bu helaka sürüklemek istiyor ama tabii bir sel geldiğinde onu da götürecek. Yani bu insanlar bozulduğunda, insanları bozmaya çalışan, insanları bozayım da ben kendimi kurtarayım diye düşünen bir insan, ahmak bir insan, kendisini kurtaramayacağını bilmelidir. Çünkü insanlar bozulduğunda, toplumlar bozulduğunda bir seyli huruşan her şeyi silip süpürüp götürecektir. Onu bozan da, kendisini korumaya çalışan da, ilgilenmeyip toplumun bozulmasına göz yumup beni ilgilendirmez, neme lazım diye davranan, ben kendimi kurtarayım diyen insan da hepsini silip süpürüp götürür. Kimse kendini kurtaramaz. Dolayısıyla bugün aileyi ve toplumu bozmak için, akrabalık bağlarını bozmak için çalışan, ahlaksızlığı yaymaya çalışan insanlara karşı toptan mücadele etmemiz gerekiyor ki kendimizi de kurtarabilelim. Yani kendimiz için, yoksa başkası için değil. Ben zaten iyiyim, iyi bir aile içerisindeyim, çevremde iyi şu anda, bana ne dersek bir müddet sonra yakın zamanda bu sel bize de uğrar. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde gördüğümüz üzere gerçekten Allah Teala böyle yaratmış insanı. İnsanın böyle olması gerekiyor. Böyle olmazsa huzur bulamaz, rahat bulamaz. Yani kendi cinsini devam ettiremez. İnsan nesli tükenir. İnsanın neslin devam etmesi için böyle ailenin, toplumun, İslam'ın tarif ettiği şekilde devam etmesi şarttır. Diğer bir hadis-i şerif, Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Akrabalık bağı, sıla-i rahimi böyle tecessüm etmiş, müşahhas bir insan olarak tarif ediyor burada. Sanki böyle bir canlı gibi akrabalık bağı arş-ı alaya tutunarak ayağa kalktı diyor. Arş-ı alaya tutundu ve şöyle dedi. Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin. Diğer rivayetlere baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın da onun bu duasını kabul ettiğini görüyoruz. Burada bize çok önemli dersler var. Akrabalık bağını koruyup gözetirsek Allah da bizi koruyup gözetecektir. Allah akrabalık bağına dikkat etmezsek, sıla-i rahime dikkat etmezsek Allah'ın rahmetinden uzak kalacağızdır. Şimdi hadisin açıklama kısmına geçelim. Bütün varlıklar yaratılınca akrabalık bağı dediğimiz rahim Allah Teala'nın huzurunda ayağa kalkmış. Bu galu bela dediğimiz elest bezminde olan şeylerden bahsediyor. Onun ilgisini ve merhametini çekmek için arş-ı alaya sarılarak, Cenab-ı Hakk'ın arşına sarılarak, yani temsili ifadeler bunlar tabii ki, bir dilekte bulunmuştur. Akrabalık bağının istediği şey kendisine değer veren, yani akrabalarıyla ilgisini devam ettiren kimseleri Allah Teala'nın koruyup gözetmesi, yardımını ve merhametini onlardan eksik etmemesi, akrabalarıyla ilgisini kesen kimselerden sevgi ve merhametini kesmesidir. Cenab-ı Hak rahmin bu niyazını kabul etmiş ve ona ey akrabalık bağı, seni gözeteni gözetirim, seninle ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim buyurmuştur. Kainatın sahibi Yüce Rabbimiz insanları dar çerçevede akrabalar ve hısımlar, geniş çerçevede milletler ve kabileler haline yaratmıştır. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Yaptığı her işte binlerce hikmet vardır. Herkesin bu hikmete saygı duyması, onun önünde baş eğmesi, boyun eğmesi lazımdır. Rahimin Allah Teala'nın huzurunda arşa tutunup yalvarması ister mecazi, ister hakiki bir anlatım olsun. Bizi ilgilendirmesi gereken husus, Allah Teala'nın akrabalık bağına böylesine büyük önem vermesidir. Bunu anlıyoruz. Şu halde bize düşen akrabalarımızı arayıp sormak, gönüllerini almak, kendilerini unutmadığımızı söylemektir. Bugünün görüşüp konuşma vasıtaları eskiye göre daha kolaylaşmıştır. Telefonu çevirdiğimiz zaman akrabalarımızın sesini duymamız ve onlara duyduğumuz sevgiyi bütün sıcaklığıyla aynı anda aktarmamız mümkündür. Önceden işte mektup yazacaktım, mektup ne zaman ulaşacak, ne zaman cevap gelecek falan. Şimdi telefon açıp direkt anında konuşabiliyoruz. Sonra görüntülü konuşabiliyoruz. Gittikçe bu mesafeler kısalıyor. Sonra arabaya atlayıp çok kısa sürede yanına varabiliyoruz. Uçağa atlayıp kısa sürede yanına varabiliyoruz. Böylesine kolaylıklar varken, uzağı yakın eden görüşüp konuşma imkanları elimizin altında dururken, akrabalık bağını Yüce Mevlamızın bizden istediği şekilde canlı tutmamız son derece kolaydır. Varlıklı kimselerin sıla-i rahmi, yani akrabalarla ilgiyi devam ettirmesi daha başka türlü olmalıdır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği imkanlardan akrabalarını da faydalandırmalıdır. Sadece arayıp sormakla olmaz. İhtiyaçlarını da gidermeli, karşılamalıdır. Yardıma muhtaç yakınlarına maddi yardımda bulunmaları, işlerini takip etmek gerekiyorsa onlar namına koşuşturmaları, problemlerini çözmeye ve sıkıntılarını gidermeye çalışmaları gerekir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir akrabalar ziyaret ederek gönüllerini almak gerekir. 2. Yardıma muhtaç olanlarına yardım etmelidir. 3. Akrabasını akrabalarla hiçbir şekilde ilgiyi kesmemelidir. 4. Akrabasını unutanların ilahi rahmet ve merhametten mahrum kalacaklarını unutmamalıdır. Çok önemli konu hakikaten bu konu. Müminlerin annesi Meymune binti Haris radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Hazreti Meymune radıyallahu anha Peygamber aleyhisselama haber vermeden bir cariye azat etmişti. Bir cariyesi var. Hürsün hadi sen diyor. Azatsın diyor ama Efendimiz de sormamış. Kendi nöbet gününde Resul-i Ekrem yanına gelince Efendimizin hanımları birkaç tane olduğu için sırayla bir gün birisinde bir gün öbür günde kalıyor. Meymune annemizin yanına geldiği zaman belki daha önce Efendimizin meşguliyetleri sebebiyle fırsat da bulamadı. soramadı. Yani cariye azat ederken, yoksa sorardı. Yanına geldiği zaman, ya Resulallah farkına vardın mı? Cariyemi azat ettim dedi. Takdir bekliyor çünkü. Efendimiz hep teşvik ediyor köle azat etmeye, cariye azat etmeye. O da öyle bir iyilik yapmış ve ya Resulallah gördün mü diyor, bak hizmetçi yok odada. Onu azat ettim, gönderdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten mi diye sordu. Hazreti Meymun'a evet gerçekten azat ettim deyince, eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın buyurdu. Dayıları muhtaç demek ki, ihtiyaçları var böyle bir hizmetçi. Keşke diyor cariye onlara hediye etseydin, onların işi görülürdü, daha sevap olurdu diye Efendimiz yönlendirme yapıyor. Yani yakından uzağa doğru iyiliklerin olduğunu söylüyor. Meymune binti Haris, bu hadisi rivayet eden annemiz, Peygamberimizin hanımlarından birisi. Meymune annemiz, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadıl Lübabe'nin kız kardeştir. Halid bin Velid ile Abdullah bin Abbas'ın da teyzesidir. Halid bin Velid'in annesi, Hazreti Abbas'ın hanımı ve Ümmü Meymune annemiz ve bir annemiz daha var. Dört kişi bunlar. Dört kız kardeş. Dört de Müslüman. Toplumun temel taşlarını oluşturan annelerimizden birisi Meymune annemiz. Hazreti Meymune daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Peygamber Efendimiz hicretin 7. senesinde miladi 629'da Umretül Kaza'ya giderken, kaza umresi giderken, Hazreti Abbas ona baldızıyla evlenmesini teklif etti. Ya Resulallah diyor, benim hanımın kardeşi Meymune şu anda dul, isterseniz diyor onunla sizin nikahınızı kıyalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'ye iki sahabisini dönürcü gönderdi. Ve böylece Hazreti Meymune ile Medine dönüşünde Serif denilen yerde evlendi. Üç gün kalacaktı zaten kaza umresi esnasında. İbadetlerini yaptılar, umrelerini yaptılar. Üçüncü gün dolduğu zaman Mekkeliler hemen haberci gönderdiler. Üç gün doluyor, hazırlanın, çıkacaksınız Mekke'den diye böyle kabaca. Efendimiz dedi ki müsaade etseniz bir düğün yapacağım. Meymune ile evleneceğim. Düğün yemeği versem, size de ikram etsem. Yok, istemiyoruz biz. Hemen çıkın dediler. Efendimiz böylece belki onlara ikram etmek, gönüllerini almak, İslam'ı ısındırmak istiyordu ama bunlar kabalıklarını devam ettiler. Efendimiz de çıktı Mekke'den. Mekke'den Medine'ye doğru giderken 6-7 kilometre sonra Serif mevkii var. Orada düğün yaptılar. Orada evlendiler. Efendimiz Mekke'nin dışında evlenmiş oldu. İlahi hikmet hakikaten yıllar sonra hicretin 7. senesinde evlenmişti Efendimiz. 51. yılında 44 sene sonra 80 yaşındayken yine böyle Mekke'den, Haç'tan veya Umre'den dönerken aynı yerde Serif'te vefat etti ve oraya defnedildi. Meymune annemizin kabri şimdi oradadır. Mekke'den çıkarken böyle etrafı dört duvarla çevrilmiş bir kabir vardır. Onu yol üzerinde zaten hemen ona dikkat etmek, yol kenarında onu ziyaret etmekte fayda var. Hazreti Hatice annemiz Mekke'de Cennetül Mualla'da, Meymune annemiz Mekke çıkışında yol üzerinde, diğer annelerimiz Medine'de Cennetül Bakî'de yan yanalar, oradalar. Meymune annemizin asıl adı Berre idi. Berre cömert, dürüst, itaatkar anlamına geldiği için bir insanın kendini tezkiye etmesi doğru değil diyerek, yani övünmek gibi oluyor değil mi? Berre, ben iyi insanım diye biraz övünmek gibi oluyor. İnsanın övünmesi, kendisine tezkiye etmesi, kendisinin iyi olduğunu söylemesi doğru değil diyerek Peygamber Efendimiz onun adını Meymune olarak değiştirdi. Kendisinden 46 hadis rivayet edilmiştir. Yeğeni Abdullah bin Abbas daha çocuk denecek yaşlardayken birçok gece onun evinde kalmış, geceleri Hazreti Peygamber'in nasıl ibadet ettiğini görmüş ve bize rivayet etmiştir. Radıyallahu anhum ecmain. Hazreti Abbas'ın teşvikiyle oğlu Abdullah gidiyor, teyzesinin yanında kalıyor. Peygamberimiz gece nasıl ibadet ettiğini görüyor. Bir iyilik yapılacağı zaman öncelikle akrabaya düşünmek gerekir. Yapılacak o iyiliğe ve yardımı akrabadan hangisinin daha çok ihtiyacı var diye onları en yakından uzağa doğru gözden geçirmelidir. İkinci bir hususta, insan bir hayır yapacağı zaman tıpkı yatırım peşinde olan bir tacir gibi nasıl davranırsam daha çok sevap kazanırım diye düşünüp araştırmalıdır. İnfak etmek, yatırım yapmaktır. Şüphesiz Meymune annemiz cariyesini sevap kazanmak için azat etti ve yaptığı hayrın karşılığını aldı. Fakat cariyesini azat etmeden önce Peygamber Efendimiz'e danışıp fikrini almadı. Alamadı. İmkan bulamadı belki. Şayet Resul-i Ekrem Efendimiz'e danışsaydı, cariyeyi dayılarına hediye etmekle daha çok sevap kazanacağını öğrenecek ve elbette ona göre hareket edecekti. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Meymune'ye cariyeyi dayılarına hediye etmesinin daha uygun olacağını söylemesi, o kimselerin bir hizmetkara ihtiyaçları bulunduğunu bilmesi sebebiyledir. Bazı rivayetlerde dayılarına kelimesi yerine kardeşinin kızına ifadesi geçmektedir. Belki de Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'ye hizmetkara ihtiyacı olan bazı akrabalarını hatırlatmıştır. Şu halde yardım etmeden önce o yardıma muhtaç durumda bulunan akrabayı birer birer düşünüp en münasibini bulmalı ve ona yardım etmelidir. Burada dikkat etmemiz gereken şudur. Bir köleyi azat etmek değerli bir ibadettir. Yardıma muhtaç olan akrabaya hediyeler sunmak ve sıkıntılarını gidermek köle azat etmekten daha üstün bir ibadettir. Hayır yaparken akrabaya öncelik tanımanın insana kazandıracağı sevabı Peygamber Efendimiz şöyle dile getirmiştir. Yoksula verilen sadaka bir sadaka sayıldığı halde akrabaya verilen sadaka iki sadaka sayılır. Biri sadaka sevabı, diğeri akrabayı koruyup gözetme sevabı. Dilimizde etimizin parçası diye sımsıcak, muhabbet dolu bir deyim vardır. Akrabalar için kullanılır. Bu güzel deyimle yakınlarımızın, akrabalarımızın bizim ayrılmaz bir parçamız olduğunu anlatmak isteriz. Etimizin parçası. Onları başkalarına muhtaç durumda bırakmak bizi yaralar, gönlümüzü kanatır. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği imkanlardan öncelikle onların faydalanması kadar tabii ne olabilir? Yardımı akrabalarından başlama prensibinin bir faydası da şudur. Herkes yakınlarını daha iyi tanır. Onların muhtaç olup olmadığını veya fakir iseler ne ölçüde ihtiyaçları bulunduğunu akrabalar daha iyi bilir. Her şeyin sahibi olan Yüce Mevla'nın şu fani dünyada kendilerine mal mülk verdiği kimseler, şayet akrabalarına sahip çıkarlarsa bu denge kendiliğinden kurulur. Yoksulların sayısı azalır, halini kimseye bildirmek istemeyen iffetli fakirler korunup gözetilmiş olur. Hadisten öğrendiğimiz konular nelerdir? 1- Kendi malı veya eşinin malı üzerinde harcama yapan bir hanımın kocasına bu konuda bilgi vermesi uygun olur. 2- Önemli bir hayır yapılacağı zaman o konuyu iyi bilen kimselerin görüşü alınmalıdır. 3- Yardım edilirken öncelikle fakir ve yardıma muhtaç akraba düşünülmelidir. 4- Akrabaya yardım etmek köle azat etmekten daha üstün bir hayırdır. Cenab-ı Hak bizlere de bu şuuru nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.